Merhabalar, Gündem Politika'yla karşınızdayız. Bugün haftalardır propagandası yapılan Türkiye Yüzyılı projesini konuşacağız. Erdoğan bugün çıktı ve anlattı. Ama tabii ki bu çeşit açıklamaların arkasında neler vardı, ne mesajlar verdi? Bütün bunları İskender Bayan'la konuşacağız. İskender merhaba, hoş geldin.
Merhaba Erdi, hoş bulduk.
Şimdi tabii birlikte izledik Erdoğan'ı. Tabii biz aslında Erdoğan'ın yakın geçmişini de şöyle bir hatırlarsak çeşitli paketler açıklandı bu ana kadar. Reform paketleri açıklandı. Ama bugün özellikle benim gördüğüm sönük bir havası vardı etkinliğin. Aslında vaat bile yoktu Erdoğan'ın ve geçmişe dönük sürekli bir anlatılar vardı. Bunu yaptık, şunu yaptık diye ama İşte ülkenin temel sorunları var aslında ama bunlara dair çok yeni bir şey söylemedi. Şöyle şeyler var tabii bir sürü şey söyledi onları konuşacağız ama şöyle özetledi. Kimlik siyaseti yerine birlik siyaseti, kutuplaştırma yerine bütünleştirme, inkar yerine kucaklama siyaseti, tahakküm yerine özgürlük siyaseti, nefret siyaseti yerine de sevgi siyaseti. Şimdi özetini böyle yaptı ama somut bir şeyden öte felsefik bir şey anlatı yaptı biraz Erdoğan. Sen ilkelden nasıl yorumluyorsun bugünkü açıklamayı?
Ya genel atmosfere bakınca tabii biz televizyondan izledik sonuçta, salonda değildik. Hani coşkusu ve salonun düzenlemesini birebir tam yaşayıp orada içinde bulunarak analiz etmek açısından tam birebir şeye hakim olamayabiliriz ama biz A Haber'den de özellikle takip ettik ki hani münafıkça bir yayın olmasın, hani başka yerde var mıydı bilmiyorum, canlı veriliyor muydu, yani gerçekten
Her
fotoğrafı
kanalın
en iyi
devamı.
görelim, hakkıyla yayını hakkıyla yapmış bir kanaldan görelim tabloyu diye düşündük. Ama o açıdan da bakınca tabii kalabalığı açısından düşünürsen AKP gibi bir partinin on binlerce sivil ve silahlı bürokratı var. Dolayısıyla yöneticisi var. Hem devlet bürokrasisinde hem genel olarak parti bürokrasisi açısından. Dolayısıyla hani diyelim salonda 30 bin kişi olduğu söyleniyor. Öyle bakınca bu hiçbir bir rakam değil yani AKP açısından. Genel olarak coşku açısından da yansıyan kadarıyla düşündüğümüzde zaman zaman ki tablolara verilen eslere bakınca biraz gençlerle AKP gençliğiyle Ak Gençlik dedikleri gençlikle biraz salonu canlandırmaya çalışan
Erdoğan'ın
bir tablo
prompter
var.
dışına çıktığı zamanlarda bir şöyle bir hareketlendirmek için çeşitli şeyleri oldu.
Evet, öyle bir tablosu ki o da mesela genel olarak salonun coşkusunu bir şekilde artırabilmek ya da koruyabilmek için gençlere arada hep hitap etti. Onlardan bir enerji almaya çalıştı. Ama çok açık ki çok popüler bir şeyle hazırlanmış. Sahneye gelişi de, müziği de, sunumu da böyle bir popstar modunda hazırlanmış, tadında hazırlanmış bir mizansenle veya bir düzenlemeyle takdim edilmişti. Hani o demek ki biraz coşkuyu perçinler diye düşünülmüş. Ama çok öyle oldu mu, birebir yansıdı mı dersek, en azından bizim canlı izlediğimiz A Haber bunu başaramadı yani. Varsa da bir
Müzik
coşku,
kariyerinin
evet.
sonunda gelmiş bir
Orada onu
popstar.
göremedik. Evet, çok onu göremedik. Metnin kendisi açısından belki hani Türkiye'nin 100. yıl vizyonu açısından düşünürsek, çünkü hemen hemen her bölümünde, her satırında ki hele hele son bölümdeki 16 madde diye söylenen bölümlerdeki bütün başlıklarında, yani Türkiye'nin 100. yıl, önümüzdeki 100. yılın vizyonu tekrarını düşündüğümüzde aslında çok öyle bir vizyon şeyinden söz etmek çok mümkün gelmedi bana. Çünkü 20 yıldır belki de kademe kademe ne söylediyse bir kez daha tekrar etti gibi oldu Erdoğan'ın bence söyledikleri. Belki şöyle düşünülebilir, bir özetlemiş olması açısından. Yani Cumhuriyet'in tarihini, 100. yılın tarihini yine Selçuklu'dan alıp 1000 yıllık bir Türklerin devletleşme tarihi diye kabul ettiği Selçuklu'dan bu yanaki 1000 yılın içine konumlandırarak onu da kendi saflarına katma gibi bir şeyden bahsedebiliriz, çabadan bahsedebiliriz. Zaman zaman bunu yapıyor çünkü Erdoğan. Zaman zaman doğrudan Cumhuriyeti ve Cumhuriyet dönemini hedef alan çıkışlar yaptığı gibi dönem dönem de onu kendisinin ihtiyaçları veya kendi pragmatizmi içerisinde bir yere oturtuyor. Bu kez yine öyle yapmıştı. Cumhuriyetin kuruluşunu o pragmatizm içerisinde bir yere oturtmuş durumdaydı. Gelecek açısından ise bakarsak gerçekten onu da saklamadan açık açık başlıklara da koyarak ruh, hayal, yani böyle hep böyle maneviyatçı şeylere yüklenmiş. Ben şöyle özetlemeye çalıştım onu izlerken. Yani aslında 20 yılda yapabileceği her şeyi yapmış. Ne yapacaksa hedeflediği, vaat ettiği onları gerçekleştirmiş. Yeni yüzyıla da hayal ve vaat açısından da hani ruh ve hayal dışında bir şey vaat edemeyecek noktaya gelmiş bir Erdoğan'a tablosu vardı ve bununla kendi saflarını toparlayabilir mi? Ya da kendi açısından hedeflediği enerjiyi, coşkuyu yakalayabilir mi? Valla orası çok şüpheli bir şey var. Hatta o senin söylediğin prompter aralarındaki şeylere düşünürsek, müdahalelere düşündüğümüzde yani ortaya konan metnin de, açıklanan metnin de ruhu diye söylenen veya hayali diye söylenen birlik, bütünlük, beraberlik, coşku, bir aradalık, kardeşlik gibi şeyler o aralarda prompter konuşmasından her çıktığı noktada, bizde konuşma metni de vardı, oradan takip ederek izliyorduk. Her çıktığında oraya buraya sataşarak ömrünün de aslında prompterden çıktığı kadar olduğunu gösteren bir tabloyla karşı karşıya kaldık diyebiliriz genel fotoğraf açısından.
Şimdi tabii şey var, biz Erdoğan'ı yıllardır izliyoruz İskender tabii. Şimdi bu 20 yılın sonunda da şimdi konuşmasının büyük, önemli bir kısmında hala vesayetçiler, bir elitler, hala buralardan propaganda yapmaya çalışan bir Erdoğan gördük. Ve sanki yani bunlar dışında da çok bir şey de, o tabanı açısından da çok söyleyecek bir şey de kalmamış gibi. Çünkü işte şeyden aldı, Menderes'ten aldı, darbelerden aldı, partilerinin kapatılma şeyinden aldı. Sürekli bir işte elitler vardı, biz geldik, şöyle oldu. İşte bir vesayetçiler vardı ama biz demokrasi kanalında açtık. Sürekli o geçmişi de buralardan soslamaya devam etti bugün de Erdoğan.
Evet, bir aslında o da yakın dönem Cumhuriyet tarihini de aslında yine kendi içerisinde, evet, o söylediğim 1000 yıl içerisinde Cumhuriyet'i nereye koyuyorsa yakın dönem tarihi de kendi durduğu yer açısından Cumhuriyet'in de yakın dönem tarihini oraya koymaya çalışıyor. Hatta şöyle bile diyebiliriz. Yani geçmişten bahsederken aslına bakarsak kendisini ki kendi dönemini de öyle ifade etti. Yani bozgunculukların, yıkıntının, provokasyonun, düşmanlığın, içerideki başıbozukların hepsinin alt edilip yeni bir sayfa açılmasının 20 yılı olarak söyledi o bölümü. Dolayısıyla o 20 yılda çok övündü. O 20 yılda yaptıklarıyla çok övündü. Ama geleceğe dair de gerçekten hayal satmak dışında çok, ruh ve hayal pazarlamak dışında çok bir şey yok. Hatta onu özel olarak da vurgulamış. Mesela ne vardı? Belki ayrıntılarda konuşacağız. Somut ne dedi dersen? Anayasa meselesini dile getirdi politik açıdan. Projeler ve eserler siyaseti şeyini düşünürsek Erdoğan'ın. Kanal İstanbul dedi. Onun dışında TOK, işte yerli ve milli otomobil diyor. Yerli ve milliliğinin herkes tarafından tartışıldığı ve ne markası dışında yerli ve milli ne var? Marka projesi de İtalyanlara ait ama hadi diyelim, patenti diyelim hadi. Bir şey olmayan bir otomobilden başka somut olarak bir şey söylemedi ama yeni projeler seçime kadar gelecek dedi. Büyük projeler. Ne gelecek onu da bilemiyoruz. Belki orada bir şeyin daha altını çizmek lazım. Şu çarpıcı tabii. Yani 20 yıldır her şey yapmış, birçok şey yapmış. Cumhuriyet tarihindeki birçok bozgunculuk, yıkıcılık ve bir anlamda da aslına bakarsan iyi şeyler yapılmasının önüne, büyük eserler bırakılmasının önüne engeller çıkarmış olanların alt edilmesinin tarihi diye özetlediği kendi tarihi içerisinde 20 yıl bu kadar şey yapmış ama hedefine ulaşamamış bir Erdoğan çıktı. Tablosu da çıktı ortaya.
Şimdi burada senin, yani sana destek verecek bir şey söyleyeceğim İskender. Tabii konuşunca notta arasını almıştım. Şimdi ülkemizi dünyanın en büyük 10 devleti arasına yükselteceğiz diye bir şey söyledi. Şimdi tabii geçmişe dönüp bir bakalım, sadece 3 örnek. 2013'te Erdoğan ABD Ticaret Odası'nda konuşuyor. Hedeflerinin ilk 10 ekonomi arasına girmek olduğunu söylüyor. Yine yakın dönem 2021 TürkSat töreninde konuşuyor. Yine aynı şeyi söylüyor. Yine bu yıl 2022'nin 5 Mayıs'ında işte zincirleri kırıp dünyanın en büyük 10 ülke arasına gireceğiz diyor. Ve bir türlü bu bir şey halinde kalıyor, bir söylem olarak kalıyor. Biz bunu defalarca...
20 yıl geçiyor aradan, 10 yıl geçiyor, 5 yıl geçiyor. O söylenenlere evet. bakarsak ki ben ilk dönemlerinde de biliyorum. Yani 2002'lerden bu yana Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisine taşıma iddiası hep oldu Erdoğan'ın. Dediğin gibi son dönemlerde de sık sık onu dile getirdi ama hala...
Bu sefer seçime bağlı.
Evet, hala bir yeniden önümüzdeki Cumhuriyet'in ilk ikinci yüzyılında da en önemli hedef olarak ortaya koyuyor ama bu kendi içerisindeki tabii çelişkilerin ötesinde. Asıl belki şey altını çizmemiz gereken yönlerden birisinin işaretini veriyor bize. Onun da bir öncü şeyini veriyor diyelim, mesajını veriyor. Yani Cumhuriyet'in ilk yüzyılının son 20 yıllık bölümüne damgasını vurmuş. İkinci yüzyılının da ilk bölümünde de iktidar olmak için heyecan arayan bir burjuva siyasetçinin veya bir iktidar kliğinin Cumhur İttifakı'nı da katmak lazım oraya. Ona da birkaç kez vurgu yaptı Çabı. Onun bir şeyi gibi, nasıl diyelim, özlemi gibi yani ve onun etrafına herkesi çağıran bir tablo gibi. Dolayısıyla orada hedeflerin gerçekçiliğinden daha çok, büyüklüğü, hayallerin gerçekçiliği ve gerçekleşmesinden daha çok büyüklüğü ya da ruhun ne kadar gerçek hayatta karşılığının olup olmadığından daha çok soyutluğu ve yüceliği falan gibi işler daha kıymetli hale geliyor. Çünkü öyle olunca daha rahat yüzülüyor orada yani, daha rahat oralarda. Şey yapmak mümkün. Ne diyelim? At koşturmak daha fazla mümkün oluyor.
Tabii bunun ardından şöyle bağladı Erdoğan. Dünya çok riskli bir dönemde. Bundan sonra atacağımız adımlarla ya bu ligin ön sıralarında yerimizi alacağız ya da geriye düşüp debelenmeye devam edeceğiz dedi. Kritik bir eşik vurgusu da yaptı.
Şimdi bu da çok önemli bence Erdoğan'ın siyasetinde veya Erdoğan'ın propagandasında ve AKP ve Cumhur İttifakı'nın bence propagandasında, ajitasyonunda, kitleleri, yığınları peşinden sürükleme iddiasında önemli bir nokta bu. Gerçekten halkların, işçilerin, emekçilerin yaşamındaki kötülükleri, fenalıkları, sömürüyü, zorlukları, sıkıntıları iyi sömürüyor. Yani böyle bir şeyi var yani bunun. Böyle bir, nasıl diyelim, öyle bir şey tutturuyor ki, olan pratikte halkın yaşadığı birçok kötülüğü, birçok acıyı gene öyle yaptı. Yani işkenceden tut, sömürüden, köylülerin Ankara'ya, başkente gelememesinden bir dönemden tutalım. Kadınların hakları veya aile konusuna kadar, ailelerin perişanlığı, parçalanmışlığına kadar ki bazı temel gerçek hayatta özellikle işçi emekçilerin sömürüden ezilen halk kesimlerinin yaşadığı sıkıntıları alıyor. Bunları bir ön kabul olarak ortaya koyuyor ama sonra öyle bir propaganda yapıyor ki bunları sömürerek sen bir anda bunlardan, Erdoğan'ın hiç payı yokmuş bunlarda, Erdoğan'ın hiç dahili yokmuş. Erdoğan döneminin iktidarının, politikalarının hiç buralarda bir ne diyelim etkisi yokmuş. Hiçbir bunların müsebbibi olan güçler veya şeyler açısından, faktörler açısından Erdoğan'ın o 20 yılının hiçbir rolü yokmuş gibi davranıyor. Aksine bu 20 yılda her şey yolundaymış gibi söylüyor. Ama gelecek açısından bakınca da bunlarla mücadele edip bunların üzerinde yeniden çok ne diyelim eşitlikçi, özgürlükçü bir gelecek kuracakmış gibi propaganda ediyor. Bu konuda çok başarılı bir ama propaganda merkezi olarak bu bağıntılar açısından çok başarılı bir AKP şeyinden bahsedebiliriz. Bir propaganda aygıtından bahsedebiliriz. Ama şöyle bir açmazı var bunun. Şöyle bir maalesef küçük bir insani bir zayıflığı var. Bugün milyonlarca işçi ve emekçi kendi gerçekliğiyle dinliyor bütün bunları. Kendi nesnel yaşadığı hayatın gerçekliğiyle dinliyor. Dolayısıyla hani böyle yapınca her zaman bu başarılı olacak diye her zaman hani keşiş keteyemez hesabı her zaman bu karşılık bulacak diye bir şey de yok.
Mesela yani insanlar şu sözü de dinliyor. Ekonomiyi büyüterek refaha tabana yaydık, tüm fertleriyle ülkeyi zenginleştirdik.
Şimdi tabii mesela yani, değil mi? Mesela Türkiye, biz biliyoruz ki gelir dağılımı, adaletsizliği konusunda Avrupa'da, dünyada ikinci, Avrupa'da birinci sırada sanıyorum.
Evet, enflasyon.
İlk şeyde. Tabii reel, güncel ekonomik veriler açısından da bakarsan, yani yoksulluk açısından bakarsan, açlık sınırı ve yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfus gerçekliği açısından bakarsan, emek gücünün en ucuz olduğu ülkelerden birisi ve bununla övünen bir ülke aynı zamanda Türkiye. Aynı Erdoğan ve yönetimleri deme, Türkiye'nin pandemide bile, pandemi sürecinde bile en önemli hedeflerinden birisi ucuz iş gücüyle Çin'in bile Çin modeli, yerine geçip, yani onun boşluğunu doldurup gerçekten ucuz emek gücüyle büyümenin planlarını yapan ve dolayısıyla emek gücü ne kadar ucuz olursa büyüme, servet, zenginlik o kadar büyük olacak gerçeğini en iyi uygulayan hükümet. Halk da bu artık önemli bir kesimi artık sorgular durumda. Bundan hoşnutsuz durumda bu gerçekten. Dolayısıyla hani burada bir karşılık bulma şansı çok görünmüyor. Anayasa açısından da bence çarpıcıydı. Şöyle ki çarpıcıydı, yani bu 20 yıl içerisinde birçok anayasa değişikliğini yaptıklarını vurguladı Erdoğan. Ama buna rağmen sivil, demokratik, özgürlükçü, birleştirici, kardeşliği tesis eden güçlü Türkiye'nin anayasasını yapamadıklarını söyledi. Bu hala büyük hedef olarak ortaya koydu. Sonra da döndü onu gene. Anayasada önümüzdeki dönem din istismarcılığı temelinde yapılacak iki madde düzenlenmesine bağladı. Onu yapacağız. Onunla da yolumuza devam edeceğiz. Yani yeni bir anayasa da yapacağız vadide veremedi. Hani bunu yapamadık ama önümüzdeki yüzyılın en önemli amacı, hedefi bu olacak ve şimdi onun çalışmasını yapacağız. Hatta elinde hazır bir anayasa olduğunu da söyledi. Daha önce bunu yaptık ama buna muhalefet engel oldu dedi. Şimdi halkın önüne koy madem o anayasayı, değil mi? Öyle de olmadı. Geldi yine iki tane anayasanın 24 ve 41. maddelerindeki o din istismarcılığını temel alan bir değişikliğe bağladı o anayasa değişikliğinde. O açıdan tabii bakınca ömrü, onun için diyorum yani bu ömrü sanıyorum okunduğu kadar ve yarınki yandaş gazetelerin manşetleri kadar olacak bir heyecanın metni gibi oldu yani. Ve biz de açıkçası ben mesela daha somut şeyler düşünüyordum. Yani şöyle somut şeyler, gündemde de olan, onları bile koymamış. 3600 ek gösterge, evet. EYT konusu, asgari ücret zammı vaatleri en azından somut, yakın gelecek açısından onlara çok girmedi. Tamamen. Ha bir de tabii son fotoğraf önemliydi. Destici'yi konuşmasının içerisinde yer vermedi Destici'ye Cumhur İttifakı içerisinde. Ama sonra bitirirken metinde de yok. Metne baktık. Öyle bir Büyük Birlik Partisi ve Destici'ye dair bir vurgu yok. Sadece Devlet Bahçeli'ye giriş bölümünde bir kısa bir değiniyordu. Onunla birlikte Cumhur İttifakı sürecine. Ama fotoğraf sonuçta bitince fotoğraf için çağırdı her ikisini de kürsüye. İşte bir Özal selamı gibi bir el ele tutuşup fotoğraf verdiler. Aslında bu da şey gibi bir tablo oldu. Önümüzdeki Türkiye'nin yeni yüzyılının kızıl elması şeyiyle, vurgusuyla birlikte yan yana koyunca işte o üç fotoğraf Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılının vizyonunun o üçlü isim, eğer kabul ederseniz, benimserseniz, bir anlamda da itibar ederseniz bu üçlünün yanına gidip ilişmek yani. O zaman o yüzyıla hizmet etmiş olacaksınız. Yani Türkiye'nin yüzyılına hizmet etmiş olacaksınız gibi bir tablo çıkarmış oldu ortaya.
Şimdi bir de bir başka bir konu var. Şimdi bu toplantıya çeşitli muhalif olduğu bilinen gazeteciler davet edildi. Bir bölümü kabul etti, bir bölümü etmedi. Ama şimdi özellikle dün, önceki gün yayınlarda, gazetelerde, özellikle yandaşlarda çıkan yazılarda Erdoğan'ın daha kapsayıcı bir dil kullanacağı, hani artık da muhalefete dönük de bu kadar sert şeyleri kullanmayacağına dair şeyler okuduk birkaç gündür. Daha kapsayıcı olacak diye. Şimdi bir de bugün Mehmet Metiner Yeni Şafak'ta bir yazı yazdı. Erdoğan'ı içeride kısır siyasi tartışmaların bir parçası yapmayalım. Sadece AK Parti Genel Başkanı'nın dar ve daraltıcı çevresi içine sıkıştırmamak lazım. Daha geniş ve AKP'den daha büyük bir figür diye bir yazı yazdı. Sen bu hem bu tartışmaları hem bu daveti, ama böyle de olmadı çok Erdoğan'ın konuşmasında, nasıl izledin o açıdan da?
Şimdi tabii önemli. Aslında belki yazacaklar şimdi sanıyorum. Türkiye Yüzyılı davetini kabul edip giden muhalif gazeteciler kaç tanesi oradaydı bilemiyorum. Ama Fatih Portakal sanıyorum.
Evet,
bir,
oradaymış. Evet,
sadece girmeden onun bir tweetini görebildim. O da başlamadan Erdoğan gelmeden önceki tweet'i paylaştığı bir Twitter'dan paylaştığı bir kısa bir şey vardı. Mesaj vardı. Yani bakınca sanıyorum ayak kırıklığına uğramışlardır. Yani öyle özel olarak bir şey olacağını sanmıyorum yani. Onların oraya davet edilmiş olmalarındaki politik hedefle Erdoğan ve AKP'nin hedefiyle onların biz gidince esas olarak bir gazeteci olarak gidip tanıklık edeceğiz yaklaşımı arasındaki tezat ama birbirini bütünlüyormuş gibi görünen bağıntı açısından nasıl bir sonuç çıkaracaklar? Ben herhalde çok bir verimli bir sonuç çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Gidilecek yani gidince orada bu açıdan şey yapılacak bir izlenimle dönebileceklerini sanmıyorum. Onlar için de belki de şöyle diyebiliriz yani. Onlar için de herhalde hayal kırıklığı olmuştur diye düşünüyorum. Diğer şeye gelirsek, bu birleştiricilik en çok onun üzerine duruluyordu. Bir kez daha bütün Türkiye'yi kucaklama hedefiyle hareket edecek diye. Vallahi orada da metin açısından böyle bir şeye özen gösterilmiş gibi. Yani alt şeylerini az çok kodlarını okumazsak hani cümlelerin satırların aralarını es geçersek onları hiç görmeden yani onları dikkate almadan konuşacak olursak böyle bir şey hedeflenmiş gibi yani bütün herkesi yeniden birleştirmek amacıyla ama Mehmet Metiner'in yazısıyla da birlikte düşündüğümüz ama bunu en önce bir kez daha gördük Erdoğan'a söylemek lazım yani Erdoğan'ın kağıt üzerinde böyle bir şey varsa da anlaşılırsa da o metni hazırlayan ekibiyle bu konuda bir mutabakatı vardıysa da onlar sık sık bozulmak zorunda kalacak. Bence bu gece ve yarın sabah itibariyle o iş bitti yani. Bu yönü işin Türkiye yüzyılının bu kapsayıcı ve kucaklayıcılığı konusu bitti. Bunu Erdoğan bence sık sık gösterdi yani o aralardaki girişleriyle, esleriyle, metin dışına çıkıp, prompterin dışına çıkıp mesaj verdiği konularla nelerdi onlar mesela somutlayacak olursa kalan İstanbul meselesini hemen yaptı bu işi. Evet. Ya da büyük eserler, projeler konusundaki köprüler falan bu işlere karşı çıkma meselelerinde hemen yaptı bu işi. Ya da din istismarcılığı açısından anayasa konusunda hemen yaptı bu işleri. Dolayısıyla onun için hani, bu ömrü olmayan bir amaç. Aslında buna ihtiyaçları var düşününce. Buna ihtiyacı var. Yani Erdoğan'ın da önümüzdeki seçim döneminde düşünürsek işçi sınıfı, emekçiler, halk kitlelerindeki hoşnutsuzluğun boyutunu ve Erdoğan'a bugüne kadar oy vermiş halk kitlelerindeki uzaklaşmayı ciddi anlamdaki güç kaybını düşünürsek böyle bir şeye ihtiyacı var. Bunu ister Erdoğan. Ama kendi gerçekliğiyle uyuşmuyor bu en başta. Yani o gerçekliğiyle uyuşacak bağlantıları yok artık. Yani en fazla dediğim gibi ancak onunla uyuşabilmek için o üç fotoğraf destici Bahçeli ve Erdoğan fotoğrafının yanına ilişmek lazım. Çünkü oraya davet ediyor yani oraya çağırıyor. Dolayısıyla burjuva muhalefet açısından bile zor bu yani mümkün değil. En fazla şunu yapabilirler bu çağrı böyle bir çağrı oldu ama buna bile işte şey yanıt verdi muhalefet diye kutuplaştıran Erdoğan değil. Burjuva muhalefet, Millet İttifakı deyip oradan yürüyebilir. Asıl kutuplaştırmanın şeyi onlar temsilcisi gibi. Onun da ben çok bir ömrünün olacağını düşünmüyorum yani. Çünkü Erdoğan'ın Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal gerçeklik yani nasıl ki Erdoğan tersten olumlu anlamda her şeyi kendisiyle özdeşleştiriyorsa bütün bir şeyi Mehmet Metiner de diyelim bunu kişisel bir kült değil de siyasetin bir liderliğin başarısı ve vizyonu olarak ifade ediyorsa aslında bütün kötülükler de o istesin ya da istemesin hayat, hayatın gerçekliği, Türkiye'nin gerçekleri, ekonomik politik gerçekleri, iç ve dış politikadaki gerçekleri Erdoğan'la özdeşleşiyor. Yani tek adam yönetimiyle, Erdoğan yönetimiyle, Cumhur İttifakı'yla özdeşleşiyor. O sadece lafta bunu yapmıyor. Ama gerçek hayatta başka bir şey mümkün değil yani. Siz ne kadar kendiniz sadece olumlu olanla ilerlediğini düşündüğünüz yönleriyle özdeşleştirseniz de ülkenin varlığını, nesnelliğini, somutluğunu ve kendi varlığınızı o sizin niyetinizin dışında hayatın bütün kötülükleri, iyi gitmeyen, yolunda gitmeyen şeyler, işte memleketteki bütün sorunlar, problemler de gelir sizinle özdeşleşir. Yani siz enflasyonu yok sayarak büyük büyük kalkınma lafları edebilirsiniz. Siz gelir dağılımı adaletsizliğini yok sayarak büyük büyük ilerlemelerden söz edebilirsiniz. 20 yılda asgari ücreti şuradan aldım, buraya getirdiğim gibi ucube bağlantılar kurabilirsiniz. Ama bunlar gerçek nesnel hayatta tam aksi bağlantıları kaçınılmaz hale getirir. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Yani o da bir yere kadar. Yani hayallerle ve geleceğe dahil ruh çağırarak bir yere kadar yapabilirsiniz onu yani.
Evet, İskender, çok teşekkür ederim. Biz tabii bu tartışmaları, yansımalarını önümüzdeki günlerde de takip edeceğiz. Yine konuşacağız. Evet, bugün Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı açıklamasını İskender Bayhan'la yorumladık. Biz gündemi burada konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.